Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 47 Kenanlı Bir Oymak, İsrail'i Aldatıyor. Bu bölüm, Yeşu 9 ve 10'a dayanmaktadır. İsrailler, Şekem'den kalkıp Gilgal'deki ordugaha geldiler. Burada, uzak bir ülkeden geldiklerini söyleyen tuhaf bir temsilciler kuruluyla karşılaştılar. Görünüşleri de sözlerini onaylıyordu. Giysileri eski ve yırtıktı. Çarıkları yıpranmış, erzakları tükenmişti. Şarap tulumları da çatlamış ve yolda geçici olarak onarılmıştı. Filistin'in dışında olduğunu iddia ettikleri uzak evlerinde Tanrı'nın yarattığı harikaları duymuş ve İsrail'le barış yapmak için temsilci göndermişlerdi. İbraniler, Kenanlı putperestlerle barış yapmamak için özellikle uyarılmışlardı. Yabancıların sözleri önderlerin zihinlerinde kuşku uyandırdı. Yabancılar, "Yeşu'ya, biz senin kullarınız," dediler. Yeşu, "Kimsiniz? Nereden geliyorsunuz?" diye sordu. Onlar da çok uzak bir ülkeden kalkıp geldik dediler. Çünkü Tanrın Rabbin ününü duyduk. Tanrın'la ilgili haberleri, Mısır'da yaptığı her şeyi, Şeria Irmağı'nın ötesindeki iki Amor kralına, Heşbon kralı Sihon'a ve Aştarot'ta egemenlik süren Başan kralı Og'a neler yaptığını da duyduk. Bunun üzerine önderlerimiz ve ülkemizin bütün halkı bize şöyle dediler. Onları karşılamak için yanınıza yiyecek alıp yola çıkın ve onlara biz sizin kullarınızız. Bunun için bizimle bir barış antlaşması yapmanızı istiyoruz deyin. Size gelmek için yola çıktığımız gün azık olarak evden aldığımız şu ekmekler sıcacıktı. Bakın şimdi kurumuş, küflenmişler. Şarap doldurduğumuz şu tulumlar yeniydi. Bakın nasıl sıyrılıp yırtılmışlar. Bunca yol geldiğimiz için giysilerimiz ve çarıklarımız yıprandı. İbraniler Rab'be danışmadılar. Yeşu onlarla barış yaptı ve yaşamalarına izin verdi. Topluluğun önderleri de antlaşmaya bağlı kalacaklarına and içtiler. 3 gün sonra gerçek keşfedildi. İsrailliler onların komşu olduklarını ve aralarında yaşadıklarını öğrendiler. Givonlular canlarını kurtarmak için bu yola başvurmuşlardı. 3 günlük yolculuktan sonra ülkenin merkezindeki Givonluların kentlerine varan İsraillilerin öfkesi alevlendi. Ancak önderler hileyle yapılan antlaşmayı bozmayı reddettiler. Çünkü İsrail'in Tanrısı Rabbin adında yemin etmişlerdi. Bu yüzden İsrailliler Givonluları yok etmediler. Givonlular putperestliği reddettiler ve Yahve'ye tapınmayı kabul ettiler. Böylece putperest Kenanlılarla birlikte yıkıma uğramamak için Tanrı'nın buyruğunu yerine getirmiş oldular. Bu antlaşma hileyle yapılmış olsa da göz ardı edilemezdi. Hiçbir kazanç, çıkar ya da intikam andı bozmamalıydı. Rabbin dağına kim çıkabilir? Kutsal yerinde kim durabilir? Kutsal dağında kim oturabilir? Kendi zararına and içse bile andından dönmeyen. Mezmur 24, ayet 3, 15-2.4 Givonlular kendilerini nasıl köle yaptılar? Givonluların yaşamasına izin verildi ama ayak işlerini yapmak üzere tapınağın kölesi oldular. Yeşu şöyle dedi. Bunun için artık lanetlisiniz. Hep köle kalacaksınız. Tanrımın tapmağı için odun kesip su çekeceksiniz. Givonlular bu koşulları memnuniyetle kabul ettiler. Hayatta kalmak için her türlü koşulu kabul etmeye razıydılar. Şimdi senin elindeyiz. Sana göre adil ve doğru olanı yap. Bu ulusun en önemli kentlerinden olan Givon, büyük bir kentti ve içinde kuvvetli bir halk yaşıyordu. İsraillerin Kenan sakinlerinde yarattığı korkuyu bu şekilde anlamak mümkündür. Böyle bir kentin halkı bile kendilerini alçaltmaya razı oldular. Ne var ki Givonlular İsraillere dürüst davransaydılar kendileri için çok daha iyi olurdu. Hileleri onları köle yapıp alçalttı. Tanrı putperestliği reddedip İsrail'le birleşenleri antlaşmanın bereketlerine ortak kılmak için bir kapı açmıştır. Bu koşulları yerine getiren halklar birkaç istisna dışında İsrail'le aynı lütfu ve bereketleri paylaşacaklardı. Givonlular hileye başvurmasalardı böyle bir mirasa kavuşacaklardı. Güçlü kentin kuvvetli halkı odun kesip su çeken köleler olmayacaktı. Kuşaklar boyunca köle olarak kalmaları Tanrı'nın hileden ne denli nefret ettiğini göstermektedir. Yeşu'nun uzun günü. Yeşu'nun uzun günü. Givon'un teslim oluşu Kenan krallarını umutsuzlukla doldurdu. Yabancılarla barış yapanlardan öc almak için karar alındı. Kenanlı kralların 5'i Givonlulara karşı birleşti. Givonlular savunmaya hazırlıklı değillerdi. Gilgal'de bulunan Yeşu'ya bir bildiri gönderdiler. Biz kullarını yalnız bırakma. Elini çabuk tutup yardımımıza gel. Bizi kurtar. Çünkü dağlık bölgedeki bütün Amor kralları bize karşı birleşti. Bu tehlike yalnız Givonluları değil, İsrailleri de tehdit ediyordu. Bu kent, Orta ve Güney Filistin'e geçişi engelliyordu. Ülkeye yerleşebilmek için ele geçirilmesi gerekiyordu. Kuşatılan kentin sakinleri, hileleri yüzünden Yeşu'nun yardım isteğini geri çevireceğinden korkuyorlardı. Ancak İsrail'e boyun eğdikleri ve Tanrı'ya tapınmayı kabul ettikleri için Yeşu onları korumak gerektiğini düşündü. Rab de onu yüreklendirdi. "Onlardan korkma," dedi. "Onları eline teslim ediyorum. Hiçbiri sana karşı koyamayacak." Gilgal'den çıkıp bütün gece yol alan Yeşu, Amorlulara aniden saldırdı. Müttefik orduların önderleri daha kentin çevresinde tam olarak toplanamadan Yeşu onlara saldırdı. Geniş ordu dağ geçidinden kaçarak Beit Horon'a çıktılar. Doruğa tırmanarak dağların öbür yanına indiler. Orada iri iri yağan bir dolu fırtınasına yakalandılar. Dolu fırtınasında ölenler kılıçla ölenlerden çoktu. Amorlular kaçmaya devam ederlerken yukarıdan bakan Yeşu zaferin tamamlanması için günün yetmeyeceğini fark etti. Düşmanlar o gün alt edilmezlerse yeniden mücadele edebilecek bir duruma geleceklerdi. Yeşu Tanrı'ya şöyle seslendi. "Dur ey güneş, Givon üzerinde ve ay, sen de Ayalon deresinde." Halk düşmanlarından öcünü alıncaya dek güneş durdu, ay da yerinde kaldı. Bu olay Yaşar kitabında da yazılıdır. Güneş yaklaşık bir gün boyunca göğün ortasında durdu, batmakta gecikti. Ne bundan önce ne de sonra Rabbin bir insanın dileğini işittiği o günkü gibi bir gün olmamıştır. Çünkü Rab İsrail'den yana savaştı. Akşam olmadan önce Tanrı'nın Yeşu'ya verdiği vaat yerine geldi. Düşman onun eline verildi. O günün olayları uzun süre İsrail'in belleğinden çıkmayacaktı. Uçuşan oklarının pırıltısından, parlayan mızrağının ışıltısından yerlerinde durakaldı güneş ve ay. Gazap içinde ilerledin yeryüzünde. Ulusları öfkeyle çiğneyip ezdin. Kendi halkını, seçtiğin ulusu kurtarmaya geldin. Kötü soyun başını ezdin. Soydun onu tepeden tırnağa. Habakuk 3, ayet 11-13. Yeşu, Tanrı'nın İsrail'in düşmanlarını yok edeceğine dair vaat almıştı. Ama başarı sanki sadece İsrail'in ordularına aitmiş gibi gayret gösterdi. Bütün enerjisini kullandıktan sonra imanla Tanrı'nın yardımını diledi. Başarının sırrı Tanrı'nın gücüyle insanın gayretinin işbirliği yapmasında yatar. "Dur ey güneş, Givon üzerinde ve ay, sen de Ayalon deresinde," diye buyruk veren adam Gilgal'de yere kapanıp saatlerce dua eden adamdır. Büyük dua adamları Tanrı'nın gücüyle dolu olan adamlardır. Bu büyük mucize, yaratılışın yaratıcının elinde olduğunu kanıtlamaktadır. Doğayı Tanrı'nın üzerinde yüceltenler azarlanmalıdır. Tanrı doğanın kuvvetlerini kendi isteğine göre kullanarak düşmanlarının gücünü kırar. Şimşek, dolu, kar, bulutlar, onun buyruğuna uyan fırtınalar. Mezmur 148, ayet 8. Yeryüzünün tarihinin son noktalarında çok daha büyük bir mücadele olacağını biliyoruz. Rab silahhanesini açtı, öfkesinin silahlarını çıkardı. Yeremya 50, ayet 25. Elçi Yuhanna, büyük yıkımın nasıl gerçekleşeceğini tanımlamaktadır. Yedinci melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses, "Tamam!" dedi. O anda şimşekler çaktı, uğultular ve gök gürlemeleri işitildi. Öylesine büyük bir deprem oldu ki, insan yeryüzünde oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı. Gökten insanların üzerine taneleri yaklaşık 40 kilo ağırlığında şiddetli bir dolu yağdı. Esinleme 16, 2.17,21.